bu eser Altı Nokta Körlere Hizmet Vakfı Kütüphanesince seslendirilmiş, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Körler Kütüphanesi tarafından Deyze sesli kitaba dönüştürülmüştür. İlgili telif hakkı yasası gereği körlerin dışında kullanımı yasaktır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kütüphane Müzeler Müdürlüğü Körler Kütüphanesi. 0212 417 25 46 0212 417 19 25 korlerbolumu@ibb.gov.tr.
Öteki Dostoyevski. Öteki Yayınevi. 3. basım Ocak 2004. Türkçe'ye çeviren Serpil Demirci. 6 Nokta Kayıt Stüdyosu'nda seslendirilmiştir. Ses kaydına başlama tarihi 11 Nisan 2007. Okuyan Alper Çelen. Bilim ve felsefenin en temel sorunu olan öteki özlemini duyduğumuz, ulaşmak istediğimiz üst kimlik arayışımızdır. Bu arayışın neden olduğu öteki nevrozu, dengelenemediğinde şizofren bir kimlik açığa çıkıyor. Golatkin'i bir gölge gibi izleyen, hayalet gibi etrafında uçuşan öteki, tüm insanlığın günlük toplumsal yaşamında hasta edici bir fren ya da geliştirici itici bir güçtür. Yayın evimizin isim babası olan Dostoyevski'nin öteki romanını okurken, sanatın anlatım gücünün, bilimin ve felsefenin anlatım gücünden çok daha soyutlayıcı, çok daha yaşamla iç içeliğine de tanık olacaksınız. 1. Bölüm. Küçük bir memur olan Yakov Petrovich Golatkin, uyandığında saat 8'e geliyordu. Gerindi, esnedi ve sonunda uzun süren dinlendirici bir uykunun ardından gözlerini açtı. 1-2 dakika kadar sanki uyanıp uyanmadığından emin değilmiş gibi yatakta hareketsiz uzandı. Çevresindekilerin gerçek mi yoksa karma karışık rüyalarının bir devamı mı olduğunu bilememişti. Ama kısa bir süre içinde Bay Golatkin'in duyuları günlük izlenimleri kaydetmeye başladı. Her şey, küçük, dağınık odasının içli ve tozlu yeşil duvarları, maun konsol, maun taklidi sandalyeler, kırmızı masa, soluk, yeşil çiçekli kırmızımsı muşamba sedir ve bir gece önce aceleyle çıkarıp sedirin üzerindeki yığına fırlattığı giysileri. Hepsi ona tanıdık geliyordu artık. Sonra karanlık, tatsız, gri bir sonbahar günü kirli camlardan içeri öylesine kötü ve sevimsiz bir şekilde girdi ki, Bay Golatkin'in bir Peri ülkesinde değil de Petersburg'un Şestilavoçnaya Caddesi'nde büyük bir binanın 4. katındaki dairesinde yattığına hiç kuşkusu kalmadı. Bu önemli durumu keşfeden Bay Golatkin, sanki uyandığına pişman olmuş gibi tekrar o Peri ülkesine dönmek umuduyla gözlerini kapattı. Ama hemen sonra kafasında dönüp duran tutarsız ve dağınık düşüncelerden doğan bir fikirle yataktan fırladı ve konsolun üzerindeki küçük yuvarlak aynaya koştu. Oradaki görüntü ilk bakışta hiç dikkati çekmeyen önemsiz bir karakterin mahmur, zayıf ve belirli bir yansıması olduğu halde görüntünün sahibi bu yansımadan memnun kaldı. "Bugün bir sorunum olsa halim ne olurdu?" dedi Bay Golatkin içinden. "Ya bir aksilik olup da yüzümde acayip bir sivilce çıksaydı ya da ona benzer tatsız bir şey olsaydı. Ama neyse ki pek fena görünmüyorum. Şu ana kadar her şey yolunda." Her şeyin yolunda olmasından duyduğu memnuniyetle Bay Golatkin aynayı yerine koyup, çıplak ayakla ve üzerinde yatarken giymeye alışık olduğu kıyafetle pencereye gitti. Dikkatli bakışlarla avluda bir şeyler aradı. Orada gördükleri de memnuniyet verici olmalıydı ki, hoşnut bir gülümsemeyle yüzü aydınlandı. Uşağı Petruşka'nın kullandığı küçük bölmeye şöyle bir bakıp, uşağın orada olmadığından emin olduktan sonra parmaklarının ucuna basarak masaya gitti. Çekmecelerden birinin kilidini açıp içini alt üst etti. Sonunda sararmış bazı kağıtların ve diğer pisliklerin altından eski yeşil bir cüzdan çıkardı. Dikkatle açtı. Yüzünde saklayamadığı bir sevinçle en gizli bölmelerine kadar dikkatle inceledi. İçindeki yeşil, gri, mavi, kırmızı, rengarenk paralar da aynı memnuniyet ve tatlılıkla Bay Golatkin'e bakmış olmalılar ki, açık duran cüzdanı yüzünde bir gülümsemeyle masanın üzerine koydu ve büyük bir zevkin belirtisi olarak enerjik bir halde ellerini ovuşturdu. Güven verici para tomarını aldı. Bir gün öncesinden beri belki 100. kez her birini iki parmağı arasında gıcırdatarak saymaya başladı. 750 ruble diye fısıldayarak derin bir soluk aldı. 750 ruble iyi para dedi. Memnuniyetinin heyecanıyla sesi titriyordu. Para destesini sıktı. Yüzünde bir gülümseme yayıldı. Çok çok iyi bir para. Hem herkes için iyi bir miktar. Bu parayı küçümseyen kimse var mıdır acaba? İnsanı çok uzun zaman idare eder bu. Peki ama şu Petruşka nerede diye düşündü Bay Volatkin ve bölmenin arkasına baktı. Petruşka hala görünürlerde yoktu ama yerde buharlar saçan, öfke içinde kaynayıp taşma tehditleri savuran semaver duruyordu. Orada öfküyle homurdanırken sanki Bay Golatkin'e kendine has diliyle "Gelin hadi beni alın, görüyorsunuz hazırım" der gibiydi. Canı cehenneme diye düşündü Bay Golatkin. Şu tembel herif beni çileden çıkarıyor. Nereye kayboldu? Gayet yerinde bir öfkeyle sokak kapısına giden koridora çıktı. Uşağı Petruşka etrafına bir sürü ayak takımını toplamış bir şeyler anlatıyor. Onlar da ilgiyle dinliyorlardı. Konuşmanın konusunun da tarzının da Bay Golatkin'e hitap etmediği belli oluyordu. Çünkü hemen Petruşka'yı çağırdı ve tatsız, hatta rahatsız olmuş bir ifadeyle odasına döndü. Şu ahmak yaratık insanı yok pahasına satıverir. Eminim beni de 3 kuruş için satmıştır. Bahse girerim yapmıştır diye düşündü. Ne işin vardı orada? Üniformayı getirdiler efendim. Giy de gel. Giyinen Petruşka aptal aptal sırıtarak efendisinin odasına geldi. Kıyafeti son derece acayipti. Altın saç örgüleriyle süslenmiş yeşil bir uşak üniforması giymişti. Üniformanın en az 60 santim daha uzun biri için dikildiği belliydi. Elinde yine altın saç örgüleri ve yeşil tüylerle süslü bir şapka tutuyordu. Yan tarafında da deri kını içinde kılıcı asılıydı. Alışkın olduğu ev halini yansıtan çıplak ayakları resmi tamamlıyordu. Bay Golatkin, Petruşka'yı tepeden tırnağa inceledi ve gördüklerine memnun kaldı. Üniformanın özel bir şey için kiralandığı belliydi. Petruşka'nın bu inceleme sırasında efendisine garip bir beklenti havasıyla baktığı, her hareketini alışılmamış bir merakla izlediği dikkatini çekiyordu. "Ya araba?" dedi huzursuzlanan Bay Golatkin. "O da geldi. Tüm gün için değil mi?" "Evet, 25 ruble. Ayakkabıları da getirdiler mi?" "Evet ya, getirdiler." "Ahmak, evet efendim, getirdiler diyemez misin?" Ayakkabıların ayağına tam olmasına duyduğu memnuniyeti mırıldandıktan sonra çayının, tıraş ve banyo suyunun getirilmesini istedi. Büyük bir özenle tıraş olup yıkandı. Aceleyle çayını yudumlayıp yeni bir pantolon, önünde küçük bronz düğmeleri olan bir gömlek, küçük, güzel çiçek desenli bir yelek giydi. Boynuna puanlı ipek bir kravat taktı ve son olarak güzelce fırçalanmış, yeni sayılabilecek resmi ceketini giydi. Bu arada da zaman zaman önce birini sonra ötekini kaldırarak ayakkabılarını hayranlıkla incelemeyi unutmuyordu. Kendi kendisine bir şeyler fısıldıyor, aklına bir şey gelince göz kırpıyor ya da yüzünü buruşturuyordu. Bu özel günde Bay Golatkin'in kafası öyle meşguldü ki hazırlanmasına yardım eden Petruşka'nın ağız burun kıvırmalarını fark etmiyordu bile. Sonunda her şey olması gerektiği gibi tamamlanınca Bay Golatkin cüzdanını cebine koydu. Ayakkabılarını giyip hazır bekleyen Petruşka'ya son kez hayranlıkla baktı. Her şeyin tamam olduğunu ve artık bekleyecek bir şey kalmadığını söyleyip aceleyle merdivenlerden inmeye başladı. Kalbi hızla çarpıyordu. Ne olduğu belli olmayan bir arma takılmış, kök mavisi bir araba gürültüyle kapıya geldi. Petruşka ağzı bir karış açık onları seyrederken aylak seyircilere ve arabacıya göz kırparak efendisine bildirdi. Aptalca gülüşünü zor tutarak garip bir sesle "Gidelim" dedi. Arabanın tahta basamağına sıçradı. Araba şangırtılar saçarak Nevski'ye doğru yola koyuldu. Gök mavisi araba giriş kapısından çıkar çıkmaz Bay Golatkin iştahla ellerini ovuşturdu. Çok güzel bir şakaya hazırlanan mutlu bir adam gibi sessizce güldü ama yüzündeki bu aşırı sevinç ve gülümseme kısa sürede yerini endişeye bıraktı. Nemli ve kasvetli havaya rağmen arabanın pencerelerini açtı. Caddedeki insanları endişeyle seyrederken kendisine bakan birini görür görmez sahte bir ciddiyete bürünüyordu. Litena ile Nevski arasındaki kavşakta birden kötü bir duyguya kapılarak titredi. Sanki biri nasırına basmış gibi yüzünü buruşturdu. Korkuyla arabanın karanlık bir köşesine büzüldü. Aynı dairede çalışan 2 genç memur görmüştü. Bay Golatkin sanki bu ikisinin kendisiyle karşılaştıklarını çok şaşırdıklarını, bir tanesinin onu işaret ettiğini, hatta ötekinin de seslendiğini sandı. Bu sokakta yapılacak bir hareket değildi. Kahramanımız hiç karşılık vermeyip saklandı. Ne görgüsüz gençler diye düşündü. Arabaya binmenin şaşılacak nesi var? Binmen gerekiyorsa kiralar binersin. Görgüsüzler, bilirim bunları. İyi bir sopa istiyorlar. Maaşlarıyla yazı turu oynayıp sokaklarda aylaklık ederler. Ancak bunu bilirler. Onlara bir iki çift laf söylemek gerekirdi ya, neyse. Bunları aklından geçiren Bay Golatkin birden donakaldı. Bir çift kazan atının çektiği tanıdık zarif bir droşki sağdan hızla geçti. Droşkideki beyefendi boş bulunup arabanın penceresinden dışarı bakan Bay Golatkin'i görüp tanımıştı. O da böyle beklenmedik bir karşılaşmaya şaşırmış gibiydi. Arabanın en kuytu köşesine saklanmaya çalışan kahramanımızı iyice görmek için merak içinde yarı beline kadar pencereden sarktı. Droşkin'in içindeki adam Bay Golatkin'in şef yardımcısı olarak çalıştığı bölümün müdürü Andrei Filipovic'ti. Andrei Filipovic'in onu tanıyıp ters ters baktığını anlayan Bay Golatkin, saklanmanın boşa olduğunu fark ederek kulaklarına kadar kızardı. Acaba selam verse miydim, ben olduğumu kabullense miydim diye düşündü kahramanımız, tarif edilemez bir acı içinde. Yoksa ben değilmişim de bana çok benzeyen başka biriymişim gibi mi davransaydım? Aman canım, ben değildim ki, değildim işte, hepsi bu, dedi Bay Golatkin. Bir yandan da şapkasını çıkarmış, Andrei Filipovic'e bakıyordu. Droşki yanlarından hızla geçip bölüm müdürünün bakışlarından yayılan manyetik etkiye bir son verdi ama Bay Golatkin kıpkırmızıydı. Gülümseyip kendi kendine mırıldanıyordu. Karşılık vermemekle ne kadar aptallık ettim diye düşündü bir ara. Cesaretle konuşup samimi ve açık olmalıydım. Ben de yemeğe davet edildim Andrei Filipovic demeliydim. Kahramanımız birden gülünç duruma düştüğünü düşünerek renkten renge girdi. Suratını astı. Hem korkunç hem de meydan okuyan bakışını arabanın bir köşesine dikti. Bu bakışla bütün düşmanlarını küle çevirebilirdi. Birden aklına bir şey geldi. Arabacının koluna bağlı ipi şiddetle çekip arabayı durdurdu. Arabacıya Litenia Caddesi'ne geri dönmesini emretti. İşin aslı Bay Golatkin, büyük olasılıkla aklına gelen çok önemli bir şeyi doktoru Christian Ivanovich Rutenspitz'le konuşmak için acil bir ihtiyaç hissetmişti. Doktorla tanışmaları çok yeniydi. İlk kez geçen hafta bir rahatsızlıktan dolayı onu ziyaret etmişti. Doktor bir günah çıkarma papazı gibiydi ve ondan bir şey saklamak aptallık olurdu. Çünkü hastasını tanımak onun işiydi. Acaba her şey yoluna girecek mi diye düşündü kahramanımız Litenia Caddesi'ndeki 5 katlı binanın önünden arabadan inerken. Uğramak için iyi bir zaman mı? Aman canım ne fark eder diye devam etti merdivenleri çıkarken. Her zaman olduğu gibi yine kalbi çarpıyor, güç soluk alıyordu. Ne fark eder canım, geldim işte. Bunda ne var? Saklam aptalca olur. Özel bir şey için gelmediğimi, geçerken uğradığımı söylerim. O zaten her şeyi anlar. Bay Golatkin bunları düşünürken ikinci kata geldi. 5 numaralı dairenin kapısında durdu. Kapıdaki zarif bakır tabelada operatör doktor Christian Ivanovich Rutenspitz yazıyordu. Kapının önünde duran kahramanımız rahat ve huzurlu bir yüz ifadesi takınmayı da ihmal etmeyip zili çalmaya hazırlandı. Tam elini uzatmıştı ki daha zile dokunmadan bu ziyareti ertesi günü ertelemenin daha iyi olacağını düşündü. O ana kadar acil bir gereklilik yoktu. Ama merdivende ayak sesleri duyunca Bay Golatkin yeni kararından da vazgeçip zili çalıverdi. İkinci bölüm. Operatör doktor Rutenspitz, yaşlı olmasına rağmen oldukça sağlıklı, gür, kır kaşları ve favorileri olan bir adamdı. Pırıltılı bakışları bile bütün hastalıkları def etmeye yetecek gibi görünüyordu. Doktor, o güzel sabah saatinde rahat bir koltuğa kurulmuş, karısının kendi elleriyle pişirdiği kahveyle bir puro içiyor, ara sıra da hastalarına reçete yazıyordu. En son basurlu bir hastaya ilaç yazmış, bir sonraki hastasını bekliyordu. Bay Golatkin içeri girdi. Doktorun Bay Golatkin'i beklemediği, hatta görmek istemediği belli oluyordu. Çünkü biraz şaşırmış ve istemeyerek de olsa garip garip bakmıştı. İnsan bunun gayet sıkıntılı bir bakış olduğunu hemen anlardı. Bay Golatkin nedense hep yanlış zamanda gelir ve kişisel bir sorununu birisine açmaya çalıştığında da bocalardı. Böyle zamanlarda hep olduğu gibi yine hangi cümleyle başlayacağını bilemeyip, özür niteliğinde bir şeyler mırıldandıktan sonra ne yapacağına karar veremez bir halde bir sandalyeye oturuverdi. Birden oturmasının söylenmediğini hatırlayıp durumun uygunsuzluğunu hissetti. Sosyal etiketine ve kibarlar sınıfına yakışmayan bu hareketini düzeltmek için teklifsizce oturduğu sandalyeden kalktı. Aklını başına toplayıp iki pot birden kırdığını fark ederken hiç gecikmeksizin üçüncü bir pot daha kırdı ve özür dilemeye kalkıştı. Gülümseyerek bir şeyler mırıldandı. Kıpkırmızı oldu. Şaşırdı ve anlamlı bir sessizliğe gömüldü. bu kez kararlı bir şekilde tekrar oturdu. Düşmanlarını küle çevirip mahvedecek güçte meydan okuyan bir bakışla kendini korumaya aldı. Ayrıca bu bakış, Bay Golatkin'in herkes gibi kendi hayatını yaşadığını ve başkalarının düşünceleriyle ilgilenmeyen özgür bir insan olduğunu da gösteriyordu. Doktor Utenspitz öksürüp boğazını temizledi. Bu da onun olanları normal karşılayıp hoş gördüğünü ortaya koyuyordu. Meraklı ve araştırmacı bir bakışla Bay Golatkin'e bakmaya başladı. Doktor Rutenspitz diye başladı Bay Golatkin gülümseyerek. Sizi ikinci kez rahatsız ediyorum. İkinci kez hoşgörünüze sığınmaya cesaret ediyorum. Bay Golatkin'in doğru kelimeleri seçmekte zorlandığı belli oluyordu. Evet dedi Doktor Rutenspitz. Ağzındaki duman bulutunu dışarı üfledikten sonra purosunu masaya koydu. Ama biliyorsunuz tavsiyelerime uymak zorundasınız. Alışkanlıklarınızdan vazgeçmeniz gerektiğini söylemiştim. Kendinizi oyalayın. Arkadaşlarınızı, tanıdıklarınızı ziyaret edin. Arada bir kendinize bir kadehi de çok görmeyin. Neşeli dostlar bulun. Bay Golatkin aynı gülümsemeyle herkes gibi olduğunu, kendi kendisinin efendisi olduğunu, herkes gibi eğlendiğini, doğal olarak tiyatrolara gittiğini, gün boyu büroda çalıştığını ama akşamları evde olduğunu, geçerken görebildiği kadarıyla sıradaki hasta kadar varlıklı olduğunu, bir evi ve Petruşka diye bir uşağı olduğunu anlattı. Tam o anda durakladı. Hayır, benim kastettiğim tarz bu değildi dedi doktor. Benim bilmek istediğim şey eğlenceli bir hayatınız olup olmadığı. İyi zaman geçiriyor musunuz? Eğlenceli mi yoksa hüzünlü bir hayat mı geçiriyorsunuz? Doktor Utenspitz benim demek istediğim diye araya girdi doktor. Hayatınızda esaslı değişiklikler yapmanız, karakterinizi tamamen değiştirmeniz. Doktor Utenspitz değiştirmek kelimesine güçlü bir vurgu yapmıştı. Dikkatli bir bakış atarken bir süre durakladı. Hareketli bir yaşamdan çekinmeyin diye devam etti. Tiyatrolara gidin, kulüplere gidin, fırsat olduğunda bir bardak şey içmekten korkmayın. Evde oturmanın hiçbir yararı yok, oturmayın. Huzuru ve rahatı seviyorum dedi Bay Golatkin, anlamlı anlamlı doktora bakarak. Düşüncelerini en iyi şekilde ifade edecek kelimeleri aradığı belli oluyordu. Evde Petruşka ve benden başka hiç kimse yok doktor. Yani istediğim şeyleri kendime özgü bir şekilde yapıyorum doktor. Kimseye sokulmayıp herkesten bağımsız yaşıyorum. Yürüyüşe de çıkıyorum doktor. Ama şu anda yürümenin pek bir zevki olmaz. Hava çok berbat. Evet doktor ama benim tarzım diğer insanlarınkinden biraz farklı. Hayat yolu biraz geniş doktor. Demek istediğim, yani söylemeye çalıştığım şey, beni bağışlayın doktor. Güzel cümleler kurma yeteneğim hiç yok. Yani demek istiyorsunuz ki, süslü cümleler kuramadığım için özür diliyordum doktor, dedi Bay Golatkin, yarı kırgın bir ses tonuyla. Biraz şaşkındı. Bu bakımdan ben diğerleri gibi değilim doktor diye ekledi kendine özgü bir gülümsemeyle. İyi bir konuşmacı değilim. Söylediklerimi süslemeyi öğrenemedim. Ama şöyle söyleyeyim, ben eylem adamıyım doktor, eylem adamı. O da nedir öyle? Demek eylem adamısınız dedi doktor. Bir an için sessizlik oldu. Bu arada doktor garip ve kuşkulu bir şekilde Bay Golatkin'i inceliyordu. Bay Golatkin de doktora göz ucuyla baktı. İstediğim şey huzur doktor. Gürültü patırtı değil diye devam etti Bay Golatkin. Sesinde doktorun inatçı sessizliğine şaşırmış ve kızmış bir ton vardı. Öteki insanlarla beraberken nasıl yaltaklanıp yerlere kadar eğilerek selam verilir bilmeniz gerekir. Bu arada Bay Golatkin eğilip selam verdi. Bu toplumda sizden beklenen bir harekettir. Sözcük oyunları ve güzel iltifatlar yapmak zorunda kalırsınız. Sizden bunları beklerler. Ama ben bunları beceremem doktor. Bu kurnazlıkları hiç öğrenemedim. Öğrenecek zamanım olmadı. Ben basit ve sade bir adamım. Benim gösterişim yoktur. Bu durumda pes ederim, yani kendimi bırakırım. Bu sözler kahramanımızın kurnazlıklar yapmadığı için en küçük bir pişmanlık duymadığını, tam tersine memnun olduğunu gösteriyordu. Onu dinlerken yüzünü buruşturan doktor gözlerini yere dikmiş, bir şeylere dalmıştı. Bay Golatkin'in tiradını uzun ve anlamlı bir sessizlik izledi. Konudan biraz saptınız gibi geliyor bana. Sizi doğru dürüst anlayamadığımı itiraf etmeliyim dedi doktor sonunda alçak bir sesle. Ben güzel cümleler kuramam doktor dedi Bay Golatkin. Bu kez sesi kaba ve sertti. Daha önce de size sözünü ettiğim gibi güzel sözler bilmem. Doktor Rutenspitz içeri girdiğim zaman özür dileyerek başlamıştım. Şimdi yine özür diliyorum. Bir kez daha hoşgörünüze sığınıyorum. Bay Golatkin yine gergin ve anlamlı bir sesle her ayrıntının üzerinde durarak konuşmaya başladı ve ciddiyetle sözlerini tamamladı. Doktor Utenspitz, benim sizden saklayacak bir şeyim yok. Ben küçücük bir adamım. Bunu siz de biliyorsunuz ama küçük bir adam olmaktan utanmıyorum. Tam tersine doktor. Açık konuşmak gerekirse ben küçük bir adam olmaktan gurur duyuyorum. Entrikacı olmamakta bir başka gurur duyduğum özelliğim. Sinsiliğim yoktur. Her şeyi gizlemeden açık açık yaparım. Oysa kötülük yapmayı da becerebilirim. Kime ne şekilde zarar vereceğimi çok iyi bilirim. Ama bu tür şeylerle kendime leke sürdürmem. Böyle şeylerle uğraşmam doktor, uğraşamam. Bir an için anlamlı bir sessizliğe gömüldü. Yumuşak bir coşkuyla konuşuyordu. Bildiğim yolda dümdüz ilerlerim diye devam etti birden. Lafı ağzımda gevelemem. Çünkü bu benim sevmediğim bir tarzdır. Bırakalım başkaları yapsın. Sizden ve benden daha iyi olanları hor görmeye kalkışmam. Yani aslında sizi değil de kendimi kastettim. Benden daha iyi demek istedim doktor. İmalı sözleri sevmem. İkiyüzlülüğe dayanamam. İftira ve dedikodudan nefret ederim. Yalnızca maskeli baloda maske takarım. Her gün insanların karşısına maskeyle çıkmam. Ben yalnızca korkunç bir düşmanımdan ya da öyle olduğunu düşündüğünüz kişiden nasıl öç alınır onu soruyorum. Diye sözünü bitirirken doktora meydan okurcasına baktı. Bay Golatkin büyük bir açıklık, kesinlik ve güvenle konuşmasına rağmen kelimelerini tarttığı ve en iyi etkiyi bırakacaklarını bildiği halde yine de gittikçe artan bir huzursuzlukla bakıyordu doktora. Doktorun yanıtını hastalıklı ve huzursuz bir sabırsızlıkla ürkekçe bekliyordu. Ama doktor beklediği ilgiyi göstermeksizin bir şeyler mırıldandı. Sandalyesini masaya doğru çekti. İnce bir alayla ama kibarca zamanının çok değerli olduğunu, kendisini bir türlü anlayamadığını, gücü ve yetenekleri dahilinde ona elinden gelen yardımı yapacağını, ancak onu ilgilendirmeyen konulara karışamayacağını söyledi. Kalemi eline aldı. Büyük bir kağıdı kendine doğru çekip reçete boyunda bir parça kesti ve uygun bir ilaç yazacağını belirtti. Yo doktor Utenspitz, buna hiç gerek yok. Reçete falan istemem dedi Bay Golatkin. Sandalyesinden kalkıp doktorun sağ eline yapışarak. Şu anda buna hiç gerek yok. Konuşurken Bay Golatkin'de bir değişiklik oldu. Gri gözleri garip bir ateşle parladı. Dudakları titredi. Kaşları ve yüz hatları oynamaya başladı. Bütün vücudu sarsılıyordu. Doktor eline yapışmasından hemen sonra Bay Golatkin sanki birden kendine güvenini kaybetmiş gibi hareketsizleşti ve bir sonraki hareketi için ilham bekledi. Oldukça garip bir sahne bunu izledi. Doktor Utenspitz şaşkınlıktan sandalyesine yapışıp kaldı. Hayretten açılan gözlerle Bay Golatkin'e baka kaldı. O da aynı şekilde doktora bakıyordu. En sonunda doktor Bay Golatkin'in ceketinin yakasından destek alarak ayağa kalktı.